Ayrım 9. Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 113. 4. Mani'nin yaşadığı yüzyılda Hindistan'daki bütün kiliseler Aziz Thomas'ın adını taşıyordu. Hepsi havarinin kendisi tarafından kurulduğunu ileri sürüyor ve ondan kalma efsaneleri ve emanetleri koruyorlardı. Bu kutsal yerler genellikle çok basitti. Bazıları Gandhara mağaralarının içindeydi. Henüz yeni olan bu dini yaymak için bir haç ile 3 meşale yetiyordu. Depte durum aynı değildi. Bu ticaret kentine yakışır biçimde zenginlik ibadethaneleri ışıldatıyor, dürüstçe kazanılan altın, minnetle kuşkulu yollardan elde edilen altın, tövbe ile buralara akıyordu. Kilise süslenmiş, büyümüştü. Kentliler Deb'den gelip geçenlerle burada karşılaşıyor. Onlar da ister İskenderiye'den gelmiş yeni Hristiyan olmuş tayfalar, ister Hristiyan olmaya hazırlanan Ostyalılar olsun, gizlenmeden ibadet etmenin mutluluğunu yaşıyorlardı. Söylemek gerekir ki kent, doğunun unutamadığı, yeryüzünün en adil kralı ve evine dilenci keşişleri konuk etmekte gurur duyan büyük Kanişka'nın mirasçıları, Kuşanlıların iyi niyetli egemenliği altında uzun süre yaşamıştı. Kuşan prensleri her koşulda yüce ve adil olmakla, her inanca kanat germekle atalarının ününü sürdürmeye özen göstermişlerdi. Paralarının üstünde 28 dinin simgesi vardı. Yabancı tüccar pazarının yanı başında Aziz Thomas Kilisesi, Poseidon, Anahita, Vişnu tapınakları, Allat ve Yam ibadethaneleri, İskender zamanında yapıldığı söylenen bir sinagog ve Taksila yolunun üzerinde Budacıların stupası ve manastırları vardı. Mani geldiğinde bu dinler birbirlerini gözler gibiydiler. Onun karaya ayak basar basmaz ilk işi rıhtımdan seçilebilen kiliseye yönelmek oldu. Günlerden pazardı ve kalabalık kilisenin avlusunda toplanıyordu. Aziz Thomas Hintlilere İsa'nın havarilere öğrettiklerini öğretmişti. Her hafta örnek olacak bir tutkuyla Tanrı'nın dinleme gününe uymaları ve ertesi günü ibadetleri ve özellikle kutsal metinlerinin öğretilmesi, büyüklerin onları yorumlaması için bir araya geliyorlardı. Bazen de kente önemli bir mürit geldiğinde ona söz veriliyordu. Kalabalığı etkileyiş biçimi ve topallayışındaki gurur ile Mani, daha ilk bakışta sözü dinlenecek bir adam olarak göze çarptı. Papaz yerini memnunlukla ona bırakmış, yine de bir köşeden dikkatle onu izlemekten geri kalmamıştı. Öylesine sapkın, çılgın ve sinsi sözler söyleyenler oluyordu ki, yeri geldiğinde ya müdahale etmek ya da herkesi susmaya davet etmek ya da bazen yürekli rıhtım hamallarının yardımıyla bozguncuyu kapı dışarı etmek gerekiyordu. Mani Aramice konuştu. Her dediğini anlayanların sayısı çok değildi. Papaz okumuş birkaç kişi ve işte o kadar. Ama yine de herkes onu dinliyordu. İsa'nın ve Thomas'ın yansıyan sesi değil miydi? Heyecan büyüktü, içeriği önemsizdi. Her şey söyleyiş biçiminde, ara sıra duyulan birkaç kutsal isimde ve kutsal topraklardan gelmiş eğri bacaklı bu adamın süzgün yüzündeydi. O da dinleyicileri zorlamaya çalışmıyordu. İsa'nın doğrudan halefi olduğuna inanarak tıpkı Thomas gibi onun sözlerini naklediyordu. Yöntemi yeni değildi. Roma İmparatorluğundaki Hristiyanlar öz vatandaşları dışındaki sinagoglarda bile böyle davranırlardı. Onlar da gelip kendilerini tanıtır, Kudüs'ten geldiklerini söyler, cemaat haberleri getirir, Yahudi ülkesindeki insanların sefaletini ve beklentilerini anlatır, İncil'den söz eder, Mesih'in geleceğini haber veren metinleri ezbere okur ve o zaman Yahudilerin çektikleri üzüntü içinde belki de kehanetlerin gerçekleşeceğini söylerlerdi. En kurnazları uzun uzun konuşmanın yolunu bulur, maskeleri düşene kadar dinleyicilerin bir kısmını etkiler, en azından meraklarını kabartmış olurlardı. Bir takım insanlar onları dışarı çıktıklarında da izler, hatta kendi evlerine davet ederlerdi. Daha sinagoga girer girmez yeni dinin çığırtkanlığını yapan ve hemen cemaatin neden kovduklarını anlamasına fırsat kalmadan kapı dışarı edilen bu meczupları, hünerleriyle kendilerini belli eden gerçek havarilerden ayırt etmek mümkündü. Buna göre Mani, Paulus gibi, Markos gibi, Thomas gibi büyük havarilerin soyundandı ve kendisinden öncekilerin sinagoglarda harekete geçmiş oldukları gibi o da kiliselerde harekete geçmekteydi. Aynı inançla Filistin'deki ilk Hristiyanlar kendilerini nasıl daha iyi Yahudiydi? Belki de gerçek tek Yahudi saymışlarsa da Mani de İsa'nın mesajını yerine getirmek ve insanların tüm inançlarını evrensel bir dilde birleştirmek üzere geldiğine inanıyordu. Deb'deki kilisede vaaza başlarken Malchus ve Patik, papazın öfke göstermesine ya da onaylamasına göre harekete geçmeye hazır insanların tepkilerini gözlemlemek üzere kaygıyla çevrelerine bakınıyorlardı. Papaz sonuna kadar dinleyecek miydi? Aniden çılgınlık, sapkınlık, küfür diye bağırmayacak mıydı? Tuhaf ama hiçbiri olmadı. Ne coşku, ne öfke, ne de ilgisizlik. Bütün gözlerde şevk parıldıyordu ama hüzünle karışık bir şevk. Papaza gelince ziyaretçi susana dek inanılmaz bir ciddiyetle dinlemiş, konuşmacıya teşekkür etmiş, Manet'in bilgisini, metinleri derinliğine kavramış olmasını övmüş, sonra oradakilerin koro halinde katıldıkları kısa bir duadan sonra barış dileğiyle müminlere yol vermişti. Soylu kardeşlerimiz, sizi karşılayışımız bilginizin ve mevkinizin düzeyinde değilse bizi bağışlayın dedi papaz ama belki de cemaatteki korkuyu fark etmişsinizdir. Bu sözlere en çok şaşan Patik oldu. Topluluğunuz mutlu görünüyor. Hemşerilerinize Ktesifon'da, Kaşgar'da daha 20 kadar kentte rastladık. Hiçbirinde Tanrı'dan medet umduklarına tanık olmadık. Malchus daha ileri gitti. Sizinkisi ender bir mutluluk. Roma kentlerinde Hristiyanlara işkence ediliyor. Sasani İmparatorluğu'nda ateşe tapınma resmi din oldu. Diğer topluluklar yeni müritler edinmeye kalkışmadıkları takdirde rahat bırakılıyorlar. Ancak yakından izleniyorlar. Farklı olduklarını belirleyecek giysiler giymelerine kendi mahallelerinden çıkmamaya zorlanıyorlar. Papaz ne heyecanlandı ne de çekindi. Sözleriniz gerçeğin ta kendisi. Belki tattığımız o mutlu yıllar için Tanrı'ya yeterince şükretmedik. Gerçekten de anlattıklarınızdan hiçbiri Deb'de yaşanmadı. Herkes bir arada yaşıyor, farklı giysiler giymiyor, sesimiz gür çıkıyordu. Bunu söylerken daha fazla konuşamadı, gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Mani, Malchus ve Patik daha fazla ona bakmamaya çalıştılar. Sadece eşraftan biri papazın birden çökmüş olan omzuna elini koydu, sevecenlikle ve teselli etmek istercesine. Tanıştırma sırasında papaz adamı Bartuma diye tanıtmış ve kentin en saygın Hristiyan taciri olduğunu söylemişti. Adam çok esmerdi ve kulakları Hintliler gibi delikti. Adı Aram ülkesine özgü isimlerden olduğuna göre kuşkusuz melezdi. O ana kadar konuşmamış ama arada bir anlaşmazlık olduğunu tahmin ederek çözümlemeye çalışmıştı. Soylu konuklar, hükümdarımız Kuşan prenslerinin İran ordusu tarafından yenilgiye uğratıldığını ve Beşırmak diyarına çekildiklerini bir tek siz mi bilmiyorsunuz? Aramice'ye çok yakın bir dil konuşmaktaydı ve din kitaplarındaki dili öğrenmek isteyen ama günlük konuşmalarında bu dili kullanamayan nice müminin yaptığı gibi yanlış vurgulamalarını saklıyordu. Bir sözcüğü bulamadığı zaman yerine rahatlıkla Yunanca bir sözcük kullanıyor ve orada bulunan herkesin anlayacağını sanıyordu. Saygılı olmakla birlikte sabırsız bir ısrarcılık gösteriyordu. Soylu kardeşlerim, Deb sokaklarında tek bir askerin kalmadığını fark etmediniz mi? Fark ettim diye yanıtladı Malchus ama bunu kentin barış ve güvenlik içinde olduğuna yorumladım. Huzurlu ruhun üzücü gerçeği görmeni engelledi. Kentimiz yazgısına terk edildi, karargah gitti, vali gitti. Vali gitmeden önce bütün cemaat başkanlarını ve esnafı çağırtarak ülkenin yeni efendilerine itaat etmelerini öğütledi. Yeni efendiler nerede? Ordularının buradan bir günlük yolda Turan dağlarında mola verdiği söyleniyor. Başında genç bir prens, krallar kralı Ardeşir'in torunu Hürmüz varmış. Ne yapmak niyetinde? Kentimizi ne zaman alacak? Sasanilerin bu yüce prensi ordusu bu kadar yakındayken teslim olmamızı neden istemedi? Yüce Tanrı bu konuda bizi aydınlatmaya tenezzül etmedi. İşte hepimizde hatta hikmetine en çok inanmış olanda bile görülen şaşkınlık bu yüzden. Kentin çarşısını dolaştınız mı? Patik yanıtladı. Hayır, rıhtıma adım atar atmaz ilk işimiz bu kutsal yere gelmek oldu. Kendini toparlamış olan papaz heyecanla atladı. Tanrı sizi kutsasın. Tanrı yeryüzünü sizin gibilerle doldursun. Bartuma devam etti. Kente dolaşınca anlayacaksınız. Dükkanlar boş. Rıhtıma yanaşan bütün tekneler insanları ve mallarını alıp götürüyor. Altın, değerli kumaşlar, nadir baharat, kıymetli taşlar hepsi yok oluverdi. Kantonluların indikleri hanlar bomboş. Aşağı mahallelerde yoksullar bile korkuyor. Öylesine korkuyor ki erkeklerin hepsi karılarını sokaklardan topladı. İyi anlaşılmadığından korkarak açıklamada bulundu. Burada gelenek böyledir. Her ay kadın kirlendiğinde kocası onu evden kovar ve herkese ona yaklaşmadığını göstermiş olur. Kadın sokakta bir sundurmanın altına sığınır ve bir hafta orada kalır. Ama şimdi kirli olsunlar olmasınlar eve alınıyorlar. Askerlerin onları alıp götüreceklerinden korkulduğu için. Bu korku bana abartılı görünüyor diye araya girdi Malçoz. Ordu ele geçirdiği bir kente yağmalamadan girmez. Buna katlanmak gerek. Ama en kötüsü önlenebilir. Dükkanları boş bırakmayan, aksi halde buna öfkelenen askerler hırslarını insanlardan alırlar. Yoksullaşmadan yağmalanmayı göze alın. Karşı koymadan üzüntünüzü gösterin. Kent savaşmadan teslim olmaya karar vermişse, prense değerli armağanlar verirse, yağma da o denli az olur. Gömdüğünüz malları kısa sürede ortaya çıkarabilirsiniz. Ben Ardeşir'in başkenti Ktesifon'da tacirim. Ticaretimi pek de üzüntü çekmeden yürütüyorum. Son yıllarda Sasaniler, şimdi gelmekte olduğumuz Charax gibi limanları işgal ettiler. Charax işgalden pek zarar görmedi. Onlar düzen adamıdırlar. Size vergi ödeteceklerdir ama işinizi görmenize de izin vereceklerdir ve sizleri korsanlardan koruyacaklardır. Malchus'un bu sözleri karşısındakileri yatıştırdı. Sızlanmaya devam edecekleri yerde prense bir heyet göndermeyi düşünmeye başladılar. Papaz en ileri gelen tüccarın heyette kalmasını ve kentliler adına saygıdeğer birinin konuşmasını istedi. Daha iyi çözümler bulunabilir diye nezaketle karşı koydu Bartoma. Bir avuç iyi beslenmiş tüccar, işlemeli giysileri, taktıkları mücevherlerle yağmayı ve yıkıcılığı tahrik etmiş olmaz mıydı? Papaz düşünüyordu. Öteki cemaat liderleriyle birlikte kendi gitmek istiyordu ama Sasanilerin çeşitli dinlere karşı öyle bir düşmanlığı vardı ki katılacak olursa büsbütün kızdırmaktan korkuyorlardı. Bu tartışmalar sırasında Mani sessiz kalmış, içine kapanmıştı. O kadar uzaklara dalmıştı ki oradakiler varlığını unutmuştu. Belki de onu bütün bu dünyevi işlere yabancı sayıyorlardı. En saf tavrıyla aniden söz aldığını görünce şaşırdılar. Hükümdarı karşılamaya ben gideceğim. Malchus sıçradı. Yoo, hayır hayır, özellikle sen değil. Bu ani tepkisini haklı gösterecek mantıklı bir açıklama arıyordu kafasında. Sen de bir din adamısın. Özellikle bu kente yeni geldin. Onlar adına nasıl konuşabilirsin? Mani duymamış gibi devam etti. Ben Babil'denim. Bu kent adına konuşan adamım. Sasani vatandaşı olması daha iyi değil mi? Onlarla anladıkları dilde konuşsa daha iyi olmaz mı? Malchus yalvarır bir hal aldı. Evinin çevresinde dolanan subay gözlerinin önünden gitmemişti. Ktesifon'dan, Ardeşir'in askerlerinden kaçmak için geldik. Sen tutmuş onlarla buluşmaya kalkışıyorsun. Benim niyetim asla kaçmak değildi, dedi Mani safça. Ben görevim için geldim. Sasani ordusunun nezdinde mi? Babilli hemen cevap vermedi. Yine dalmış göründü ama yüzü görülmemiş biçimde aydınlandı. Sonunda, bugüne kadar Hindistan'a hangi görevle gönderildiğimi bilmiyordum, dedi. Artık biliyorum. 5. İmparatorun torunu Hürmüz, uçlarından rüzgarın ve gün ışığının girdiği saray benzeri büyük bir yurdun içinde tahta oymalı bir tahta kurulmuştu. Subaylar, yazmanlar başları önlerinde hazır ol durumunda yersiz tek bir söz söylemeksizin çevresinde yer almışlardı. Ziyaretçiyi kabul etmeden önce yazmanı onun uyarmıştı. Babil ülkesinden gelme, ayağı aksak bir adam. Gemisi 3 gün önce debe demir attı. Ne getirdin diye sordu Prens Mani'ye. Sadece sözlerimi, o kadar. Tuhaf bir yük. Hürmüz kahkahayı bastığında sakalının ucundaki gümüş halka zıpladı, dal kavukları da fazla başına buyruk görünmekten korkan ve prensin yüzü ciddileşir ciddileşmez onu öykünmek için hazır bekleyen kendilerini fazla koyuvermeden zıpladılar. Hükümdar da ölçülü gülerdi, gözü her zaman tetikte. ''Söz gibi güzel mal mı olur?'' diye sürdürdü konuşmasını prens. ''Yük de hafif, değerlendirilmesi bilinirse paha da ağır.'' Yanındakilerin bahsetmeleri anlamamaları olasılığı karşısında da ekledi. Bu adam bir meddah. Onu subaylar gecesine getirteceğim. Eski destanları bilir misin? Kiros'u ve Darius'u, Akamanışların ve hanedanımızı. Kimsenin bilmediği daha pek çok öykü bilirim. Başka öykü istemem. Adamların bildikleri destanları dinlemeyi severler ya da av öykülerini. Bildiklerin varsa onları canlandırabilirsin. Buradan eli boş gitmezsin. Sözlerimi satmam, dağıtırım. Yani sen ne tacirsin ne de meddah. Prens ziyaretçisini iyi anlamadığı için öfkelendi. Dal kavukları gözlerini yere indirdi. O sırada bir adam yaklaştı. Kırışıksız yüzünü özenle taranmış sarı bir sakal çevreliyordu. Sarı ipekten yakası siyah nakışlı yerlere kadar inen bir kaftan giyiyordu. Kendinden emin bir tavırla eğildi. Hürmüz'ün kulağına bir şeyler fısıldadı. Sadık danışmanım, saygıdeğer müneccimim Katir. Senin Mezopotamya ülkelerinde sayıları artmakta olan Nasranilerden biri olduğunu söylüyor ve Debede mezhebini yaymaya geldiğini sanıyor. Prensin huzuruna dinden söz etmek için çıkmadım. Söz konusu olan kent, Hürmüz sözünü kesti. Önce Katir'i iyi tahmin etmiş mi onu bilmek istiyorum. Saygıdeğer müneccim kısmen yanıldı. İsa'yı, Buda'yı ve Efendimiz Zerdüşt'ü sayarım. Katir sıçradı, yüzüne tokat yemişçesine Mani'ye doğru bir adım attı. Bu Nasrani, aziz peygamberimizle düzmece peygamberlerin adlarını hangi cüretle yan yana söyleyebiliyor? Saygıdeğer müneccimimiz yerine dönsün, dedi Hürmüz. Ziyaretçi kimseye hakaret etmek niyetinde değildi kuşkusuz. Bu tartışma bitmiştir. Din konusundaki tartışmalar uykumu getirip canımı sıkıyor. Çok güzel bir gün geçirdim, çok iyi bir günümdeyim ve çevremde kimsenin canımın sıkılmasını istediğini sanmıyorum. Dal kavuklar telaşla onu onayladılar. Prens o günkü avı ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Muhafızlara uzaklaşın dedim. Aslanı bana bırakın, vücudunda benimkinden başka mızrak izi izlemem. Aslanı izledim tek başıma. Çabuk koşmuyordu. Sonra birden durdu, bana döndü. Kısrağım ürktü, yere atladım. Artık o ve ben baş başaydık. Yavaş yavaş birbirimize yaklaşıyorduk. Hiçbirimiz bu kadar soylu bir ölümden kaçmaya niyetli değildik. Aramızda 60 adımlık bir mesafe kalmıştı. O zaman emirlerimi dinlemeyen arkadaşlarım mızraklarıyla çevremi sardı. Hayvan durdu, sonra döndü ve hiç telaş etmeden bütün azametiyle uzaklaştı. Herkes onu yakalamak istiyordu ama o kadar yüksek sesle bağırdım ki yerlerinde mıhlanıp kaldılar. Onu izlemenizi yasaklıyorum. Bana doğru yiğitçe geliyordu. Savaşımızı bozduğumuz için uzaklaştı. Bırakın, yaşasın. Mani, prensin av seferinin böyle sonuçlanacağını tahmin etmiyordu. Tepkisi doğal oldu. İşte dep halkına anlatacağım bir öykü. Böylece prensin büyüklüğüne ve merhametine güvenebilecekler ve kentlerinin kıyımsız, yıkımsız fethedilebileceğini bileceklerdir. Anılarından sıyrılmamış olan Hürmüz cevap vermedi. Mani'ye yanıt veren müneccim Katir oldu. Aslan dövüşmek istediği için affedildi. Dep halkı dövüşmek istemiyor. Onlar sadece koyunlarının yazgısında kırpılmak ve kesilmek vardır. İmparatorluk yasalarınca silah taşımaları yasaklanmış tüccarlardır diye bağırdı. Yurtun girişinde Patik ile birlikte durmakta olan ve tartışmanın gidişinden kaygılanan Malchos. Kentin garnizonu yok muydu diye sordu müneccim. Yanıtlayan yine Malchos oldu. Askerler vali ile birlikte gittiler. Kentliler onları alıkoymalıydılar. Verecek paraları yok mu? Bu semiz ve sulu göz tüccarlara prens ne diye büyüklük göstersin? Prensin aslana gösterdiği merhametin onuru kime ait? Aslana mı, prense mi? Diye sordu Mani. Sonunda hayallerinden sıyrılmış olan Hürmüz bir baş işaretiyle onurun kendine ait olduğunu belirtmek istedi. Yine de sözü alan Katir oldu. Prens kutsal hanedanının bütün üyeleri gibi bir savaşçıdır. Onun için her savaş kendi değerini kanıtlayabileceği bir fırsattır. Dep halkı onu düş kırıklığına uğrattı. Hor görülmeyi hak ettiler. Bu sözler büyük alkış aldı. Mani bu hırsı anlayamıyordu. İşte prensin egemenliğini kabul eden, kapılarını açan, itaat etmeyi ve armağanlar sunmaya hazırlanan bir kent ve cezalandırılmak isteniyor. Hürmüz safça gerçeği ağzından kaçırdı. Askerlerimiz yola çıktıklarından bu yana yalnızca Deb'in zenginliklerini düşünüyorlar. Pazarlarını, ambarlarını, kadınlarını. Bir dağı ya da bir çölü aşmaları gerektiğinde onlara Deb'den söz ediyorduk. Ama kent kapılarını açarsa imparatorluk yasası yağmalanmamasını emreder. Kesinlikle. Konuşmaya başladığı anda Mani anlamıştı. Deb tüccarlarına kızmaları ödlek oldukları için değil, akıllı davrandıkları içindi. Savaşmayı reddetmekle yağmacıları ekmeğinden ediyorlardı. Babilli kent adına girişimin nedenle önemli olduğunu daha iyi kavradı. Yüksek sesle konuştu. Dep kapıları açıktır ve açık kalacaktır. Garnizon kendi terk etti. Yerine bir başkası kurulmayacaktır. Kentte tek bir silah yok. Mutfak bıçakları bile kırıldı. Askerler gelebilir, öldürebilir, yağmalayabilir, ırza tecavüz edebilir, yakabilir ama imparatorluk yasalarınca suç işlemiş olurlar. Yüce hanedan evladının buna izin vereceğini düşünemiyorum bile. Hürmüz sarsılmış gibiydi. Mani devam etti. Dep halkı sadece ticaret bağışıklıklarına ve geleneklerine saygı duyulmasını istiyor. Bir de can ve mal güvencesi. Dürüst ve aydın bir hükümdarın yönetiminde barış içinde yaşamaktan başka bir istekleri yok. Bu, onların çıkarına olduğu kadar prensin de çıkarına. Prensin fethetmek ve yönetmekten başka bir niyeti olmadığı bu kent, ülkenin mücevheridir. Niçin onu mahvetsin? Efendisinin duraksadığını gören Katir atıldı. Hükümdarlarımızın dürüstlükleri, hele de imparatorluğun çıkarları konusunda ahkam kesmek, Hintli tüccara düşmez. Ordu savaştı, ödül vaat edildi, vermek gerekir. Subaylar arasından onaylayıcı sesler yükseldi. Deb istediği kadar kapılarını açsın, silahlarını gömsün diye ekledi müneccim. Günah işlemiş bir kenttir. Birliklerimiz imansız ülkelere baş eğdirmek, cezalandırmak, gerçek dini yerleştirmek için bu sefere çıktı. Bu gökyüzü katında da makbuldür. Deb 3 gün boyunca askerlere sunulacak, günah tapınakları yıkılacak, sonra krallar kralı hepimizin efendisi kutsal Ardeşir'in buyurduğu gibi limanda bir af töreni düzenlenecek. Hürmüz krallar kralı dedesinin bu töreni istediğini bildiği kadar subayların isteklerini de biliyordu. Ama yine de Mani'nin sözlerine duyarsız kalmamıştı. Gizlice desteğini bekler gibiydi. Müneccim Katir'in sözleri bana mantıklı geldi. Buna ne diyeceksin Babiloğlu? Yanıtlamaya kalkışmakla küstahlığı iyice ele almam gerekir. Ben sadece yoldan geçen bir ziyaretçiyim. Oysa müneccim hiç kuşkusuz önemli bir şahsiyet. Çünkü prense ordularını nereye süreceğini, fethedilen kentlerde nasıl davranacaklarını göstermeye kalkışabiliyor. Katir bir eli kalbinin üzerinde atıldı. Kralına tavsiyede bulunmak suçsa cezama razıyım. Ben her zaman kutsal hanedanın iyiliği için konuşup hareket ettim. İmparatorluk ve dini her yerde yayılsın. Ayaklarının altındaki düşman birer yılan, akrep, canavarmışçasına ezilsin diye öyle davrandım. Yüce Ardeşir'in torunu olan efendim, buna karşı çıkılamaz. Avesta'nın bilgece buyruklarını unutmuş olamaz. Kitap, iki ayaklı kurtların 4 ayaklı kurtlardan önce yok edilmeleri gerektiğini yazmaz mı? Hangi kurtlar? Diye sordu Hürmüz safça. 4 ayaklı kurt, kuzuya yemek için saldırır. 2 ayaklı kurt, çobanı yutmak ve bütün sürüyü günahkarlıklara sürüklemek için sözcüklerden yararlanır. 2 ayaklı kurtlar diye düzelttim hani. Diğerlerine av gözüyle bakan, her zaman boyun eğdirmeye, yok etmeye, cezalandırmaya, aşağılamaya çalışan insanlardır. Bugün dev halkının koyun olduğunu ve boğazlanmayı hak ettiğini söyleyen bir ses duyuldu. Bu 2 ayaklı kurtun konuştuğu dil değil miydi? Bunun gibi kıyımlara çağrı yapanları düşündüğüm için kutsal çoban ve bilge Zerdüşt, Avesta'da belirtildiği gibi konuşmadı mı? Aslında herkes Avesta'yı kendine göre yorumluyor. Henüz böyle söylemekle Katir'e yapılan saldırıyı hafifletmeye çalıştı ama Katir kükledi. Ne yorumu? Yani önüne gelenin kutsal metinleri yorumlama hakkı mı olacak? Yani hain bir Nasrani'nin yorumu benimkisiyle mi kıyaslanacak? Gerçek dini onun 6 yıl boyunca okumuş olan bir ben değil miyim? Burada Zerdüşt dinini temsil eden ben değil miyim? Gün gelir insan kendini bir mesajın temsilcisi sanırken mezarcısından başka bir şey olamaz. Katir bu sözlerin kendine söylendiğine inanmak istemedi. Ortaya doğru ilerlemeden önce yanında duran birine bu sözleri usulca tekrar ettirdi. Mane'nin sözlerini yarattığı uğultudan sonra şimdi ağır bir sessizlik hüküm sürüyordu. Babilli bütün gözlerde içerleme ve öfke gördü. Belki sadece Hürmüz'ün gözlerinde yoktu bunlar. Hatta alaycı bir pırıltı sezdi. Müneccim bunu fark etmiş olmalıydı ki konuşmasına sistemle başladı. Efendi, bu Nasranilerin ne soydan olduklarını bilmiyor mu? Devam etmesine fırsat kalmadı. Sözleri içeriye giren bir kadının çığlıklarıyla kesildi. Kadın kalabalığı yarıp prensin ayaklarına kapandı. Efendi, kızın, kızın. Konuş Denak. Genç kız omuzlarından sarsıyordu. Dere kenarında koşuyordu, düştü, kımıldamıyor. Yaralı mı? Hayır, kan yok. Nefes alıyor mu? Evet, diye yanıtladı genç kız. Gözleri korkudan fal taşı gibi açılmıştı. Nefes alıyor ama onu kendine getiremedim. Hürmüz olduğu yerde kala kaldı. Azameti bir yana bırakmış, bir karabasan anaforunun içine sürüklenmiş gibiydi. Katir suçlamanın tam sırası diye düşündü. Buralara girmiş olan günahkarlık üzerimize belaları çekiyor. Hakaretler, küfürler savruldu. Kızına bir şey olursa efendi, bil ki kabahat bu uğursuz topaldadır. Hürmüz aklını, iradesini yitirmişti. Kızına düşkünlüğünü bilmeyen yoktu. Prensin en sevgili karısı çocuğu doğururken ölmüş ve Hürmüz annesine olan sevgisini tamamıyla çocuğa vermişti. Katir'in sorumluyu işaret etmesi Mani'ye öfkeyle bakmasına yetti. Ama Mani soğukkanlılığını yitirmedi. Ben hekimim. Pis bir tartışmaya çocuğun hastalığını alet edecek yerde onu iyileştirmeye bakalım. Beni onun yanına götürsünler. Hiçbir çareyi yitirmek istemeyen Hürmüz, Mani'yi çocuğun yanına götürdü. Saçları düzgün örülmüş, giysisinin kıvrımları düzeltilmiş olarak yatan çocuk, ölü gibiydi. Odada dağınık olan tek şey sadece içinden kırılmış bir oyuncak sarkmış olan kapağı açık sandıktı. Prensin yurtunun yanı başında olan bir odanın kapısı, üzerinde deniz kabukları geçirilmiş, yerden bir karış havada sallanan iplerden oluşmaktaydı. İçeriye onları tıkırdatmadan sadece prens girebilsin diye. Mani yanağını çocuğun alnına dayadı, nabzını tuttu, göz kapağını açtı. Sonra prensin Denak diye çağırdığı genç kadından her biri avuç büyüklüğünde temiz ve beyaz bezler getirmesini ve kafuri getirmesini istedi. Kendisi de ağaçlardan ve çalılıklardan saplar, çiçekler, bitkiler, meyveler topradı. Her birini parmakları arasında sıktı, cinslerine baktı. Bütün bu bitkilerle oraya döndü. Otları merhem olana kadar ezdi, içine bol miktarda kafuri koydu ve kalın bir tabaka halinde bezlere sardı. Bezleri katladı, yassılaştırdı, birini çocuğun alnına, diğerlerini kulaklarının üstüne, ikisini bileklerine, sonuncuları da tabanlarına koydu. Sonra bir testi aldı, pansumanların üzerine hafifçe ıslattı. Çevresindekilerden çıt çıkmıyordu. Bezler kurudukça Mani onları ıslatıyordu. Bir saat sonra testideki su bittiğinde Mani onu prense uzatıp şelale suyu ile doldurmak gerek dedi. Hürmüz testiyi aldı, emir subayına uzattı. Mani gözlerini kaldırmadan "Hayır," dedi prens. "Prensin kendisi." Bir an afallayan Sasani prensi testiyi aldı. Askerlerle saraylıların şaşkın bakışları arasında doldurmaya gitti. Herhalde prensin elinden dolan suyun tedavi edici bir yönü olmalıydı. Kalabalık arasında fısıldaşılan buydu. Başka bir anlamı olabileceğini düşünen tek insan Malchos oldu. Gittikleri kentlerde arkadaşını yeterince incelemiş, yoksul bir kadın bir kase çorba verdiğinde minnetle kabul ettiğini, zengin birisinin karısı güzel yemekler ikram ettiğinde yine minnet gösterdiğini ancak bir tadımlık aldığını, hizmetçinin elinde tepsisiyle gelindiğinde de efendilerine sadakayı kendilerinin getirmesini söyle. Böylelikle onları kutsamış ve teşekkür etmiş olurum diyerek geri yolladığını görmüştü. Prensin istediği suyu da prensten almak istiyordu. Emir subayından değil. Hürmüz testiyi iki eliyle taşıyarak döndü. Öylesine acemice ki ayağı yurtun direğine takıldı. Yakınında bulunan subaylar onu tutmak için davrandılar ve doğrulduğunda kapaklandığını gördükleri bilinmesin diye gözlerini başkaca yerlere çevirdiler. Tam vaktiydi. Mani çocuğun sol yanında bir ayağını bağdaş kurmuş oturarak bezler kurudukça ıslatmaya devam ediyordu. Yanında diz çökmüş olan Denak kaygılı görünüyordu. Mani söylediği anda kalkmaya hazır beklemekteydi. Hepsinden daha huzursuz olan Hürmüz çocuğun diğer yanında oturmaktaydı. Birden prens sessizlik içindeyken "Kızım iyileşirse yemin ederim ki dep yağmalanmayacak," dedi. "Halkı, evleri, pazar yerleri, tapınakları korunacak. Yeter ki çocuğum kurtulsun." Mani kımıldamadı. Sadece dua eder gibi şöyle dedi. "Tanrı bu basiretli ve alicenap sözlerini işitsin." Sonra yeniden sessizlik oldu. Saatler geçiyor ve endişeli olmasına karşın krallar kralının torunu uykuya yenilir gibi oluyordu. Denak usulca dinlenmesini, bir şey olursa onu uyandıracağını söyledi. Prens oracığa uzandı, dirseğini başına yastık yaptı. Hürmüz doğrulduğunda gün ışığı çadırın kalkık ucundan içeriye sızıyordu. Denak bıraktığı gibi oturuyor, Mani son damlacığını da suyun alnına taşıyordu. "Testiyi doldurayım mı?" diye sordu prens. Mani yüksek sesle yanıtladı. "Gerekmez. Tanrı seni duydu. Çocuğun iyileşti." Çağrısını yanıtlarcasına küçük kız gözlerini açtı, gülümsedi. "Onu uyandırdın mı?" diye sordu Hürmüz inanamayarak. "Hastalığını uyuttum." Başarısından dolayı heyecanlı görünmeyen Mani çocuğu doğrulttu, sırtına bir yastık koydu ve bütün pansumanları alıp prense uzattı. Şelaleye atman gerek, testiyi doldurduğun yere. Hürmüz değerli bir sunu almışçasına iki avucunu açarak onları aldı. Gözleri yaşlanmış, dili tutulmuştu. Onları bir elinle götür, diğer elinle seninle gelmek isteyen kızının elini tut. Çocuk gülerek, oynayarak, zıplayarak yeniden ayağa kalkmıştı. Dışarıda baba ile kızı alkışlıyorlardı. Aynı yerde oturmaya devam eden Mani, huzurlu bir gevşeme ile kendisine kadar gelen sesleri dinliyordu. Yanında yorgunluktan uykuya yenilmiş Denak vardı. İlk kez ona bakıyordu. Bütün bir geceyi yan yana geçirmişlerdi ve aynı endişeyi ama aynı zamanda aynı umudu paylaşmışlardı. Ama ona bakamamıştı. O tek örgülü, önünden sarkan ve dizine konan o siyah tek örgülü saçı bile fark etmemişti. Mani onun bu kadar genç oluşuna şaştı. Birlikte geçirdikleri gece büyük bir insanın davranışlarına sahipti. Oysa şimdi burnu, çenesi, dudakları, yüzünde ne varsa bir çocuğunkilerdi. O kadar da güzel. Çocukluktan onu ayıran tek şey üzerine yapışmış kumaşın altında çok gelişmiş göğüsleriydi. Kaç yaşındaydı ki? Mani 13 diye düşündü, belki de 12. Yavaşça onu uyandıracak herhangi bir sert harekette bulunmadan başını kaldırıp altına bir yastık koydu. 9. ayrımın sonu, sayfa 131.